Herkese merhabalar. Bugün aslında birçoğumuzun yaptığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nedir bu birçoğumuzun yaptığı şey? İsyan etmek. Neye isyan ediyoruz? Başımıza gelen zorluklar ve sıkıntılardan. Şimdi bunun en kolay cevabı şu. Tanrı bizi sevdiği için bize zorluk yolluyor. Zorluklarla mücadele ederek güçleneceğiz. Bunu böyle söylediğimiz zaman elbette bunun etkisi olmuyor. Yani ben çok dini bütün insanların bile, çünkü İslam'da da bu var biliyorsunuz. Çok dini bütün insanların bile bundan çok etkilendiğini düşünmüyorum. Ama stoacılık bunun altını biraz doldurmaya çalışıyor aslında. Şimdi öncelikle bir insan merkezli yaklaşalım. Yani şunu demek istiyorum. Biz neden başımıza gelen zorlukları tırnak içinde nahoş ya da kötü diye isimlendiriyoruz? Çünkü zorluk dediğimiz şey kötü değil aslında ya da negatif bir şey değil. Biz böyle sadece düşünüyoruz. Çünkü istemediğimiz şeyler. Yani burada bir istek var aslında öncelikle. Çünkü örneğin spor yapman bir insansanız zorlanmayı sevmiyor olamazsınız. Yoksa spor yapmazdınız. Çünkü sizin gelişmeniz için örneğin zorlanmanız gerekiyor. Daha ağır bir kilo kaldırmanız gerekiyor. Bu da bizi güçlendiren şey zaten. Hani aslında spor analojisiyle tüm bu konuyu çok rahat bir şekilde üstünden geçebiliyoruz. Ama biraz daha içine yani girelim. Dolayısıyla ne dedik şimdi şu bir dakika içinde? Şunu dedik. Zorluk kötü bir şey değil. Biz istemediğimiz için bunları sıkıntı olarak isimlendiriyoruz. Dediğim gibi sporda spor yapmayı seven arkadaşlar bundan hiçbir zaman sıkıntı duymuyorlar. Aksine zevk alıyorlar. Daha zorlanabildikleri için ve daha da zorlanabilmek istiyorlar aslında ileride. Örneğin bir barfiks çeken insan iki çekmek istiyor. Halbuki daha da zor olacak o. Üç çekmek isteyecek sonra. Dört. Hiçbir zaman sporda bir yere gelip orada kalmaya çalışmazsınız. Hep ilerlemeye çalışırsınız. Zaten durdukça köreliyoruz da. Hani aynı zamanda bu beyin de böyle. Sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin beyin demişken beyin plastisite sahibi bir organ. Ne demek istiyoruz? Kullandıkça beyin gelişiyor gerçekten kas gibi. Yeni sinir ağları oluşuyor. Bu sistem böyle işliyor. Yani yaşam sistemi sürekli gelişim isteyen bir şey. Sürekli mücadele isteyen bir şey. Ve tam da burada bizim hatamız başlıyor. Bizim ideal hayatımız, bizim güzel diye isimlendirdiğimiz hayat mücadele istemeyen bir hayat aslında ama bu hiç doğru bir şey değil. Bunu dinlerin yanında Viktor Frankl da söylüyor örneğin. Hani psikoloji alanından yaklaşırsak diyor ki insanın ihtiyacı olan şey aşabileceği engeller olması ve bunlar uğruna mücadele etmesidir diyor. Ama bizim böyle hayali bir düşüncemiz var. Bunun nedeni de aslında yine sosyal medya ya da çevresel etkiler. İşte televizyonda diziler izliyoruz. Herkes çok güzel, herkes zengin, herkes mutlu. Böyle hayali şeylerle aslında biz kendi kendimizi kirletiyoruz. Hani beslenmekten bahsetmiştik ya biz kendimizi bunlarla besleye besleye yanlış hayaller kurmaya başladık. Bu yanlış hayaller gerçekleşmeyince de ki gerçekleşemeyecek şeyler bunlar. O zaman da mutsuz olmaya başlıyoruz ve isyan etmeye başlıyoruz. Diyoruz ki neden böyle oldu, neden şöyle oldu? Halbuki bizim başımıza gelen bir şey yok. Bu doğadan geldiği için herkesin başına geliyor. Ve şunu da hatırlayalım bu arada, onu söylemek istiyorum. Çünkü bu konu özellikle yeni nesilde çok yani sıkıntı. Bir zengin olma isteği var. Tırnak içinde zengin diyorum. Yani neye göre, kime göre? Şu stoacılığa göre zengin dediğimiz insan sahip olduğundan fazlasını istemeyen insandır bu arada. Ama benim dediğim zenginlik lüks aslında. Onu isteyenlerden bahsediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu fakirlik edebiyatı olsun diye demiyorum ki stoacılık fakirliği över bu arada. Hatta bilinçli fakirlik mi der? İstenilen yani bile bile yapılan fakirlik en kıymetlisidir falan der ama o ayrı bir konu. Biz insanların içinden geçenleri bilemiyoruz. Biz sadece onları dışarıdan görüyoruz. Yani bir vitrin gibi. Mesela gece rahat uyuyor mu bilmiyoruz. Aklında neler geçiyor? Güzel düşüncelerle mi yaşıyor, kötü düşüncelerle mi yaşıyor? Bilmiyoruz. O yüzden bu insanları örnek alırken onları mükemmelmiş gibi isimlendirmemek gerekiyor. Bu herkes için geçerli değil. Sadece zenginler için falan söylemiyorum. Ama zengin lafın gelişi bu arada. Şanslı diye isimlendirdiğimiz insanlar var ya. Bu çok şanslı bir insan. O insan rahat uyuyor mu uyumuyor mu bilmiyoruz. O insanın kendi iç dünyasını bilmiyoruz. Bunu da hatırlamak gerekiyor aslında. Şimdi bununla beraber şunu da söyleyelim. Biz zorlukları kötülük olarak isimlendiriyoruz ya. Yine kötülüğün ne olduğunu hatırlayalım. Kötü dediğimiz şeyler kibir, açgözlülük bunlar aslında. Dolayısıyla bize bunlar verilmemiş zaten. Yani iyi insan bunlara sahip olmayan insandır. Dolayısıyla ona kötülük yok orada. Onun başına gelen zorluk da dediğim gibi spor örneğindeki bir kötülük falan değil zaten. Ama Elbette bana argüman getirebilirsiniz. Dersiniz ki hiçbir günah olmayan bir insan işte hasta oluyor. Başına bir şey geliyor kötü gibi. Buralarda şöyle şeyler söyleyebiliyoruz. Hatırlarsanız daha önce şundan bahsetmiştik. Biz bir olayı belirli bir zaman aralığı içinde sürekli sorguluyoruz. Yani şu an mesela sadece şu anı düşünüyorum. Ben diyorum ki kolum çizildi. Bu çok kötü bir olay diyorum. Ama bu kolumun çizilmesinden dolayı benim hayatım nasıl ilerleyecek? Bunun farkında değilim. Belki de bir şekilde ben bundan çok ciddi bir yarar sağlayabilirim. Şimdi yok artık öyle şey mi olur diyorsunuz ama ben de içimden aslında öyle diyorum ilk duyduğumda. Ama okuduğum kitaplardan yola çıkarak söylüyorum. Bunu yaşayan insanlar var. Ciddi bir kaza geçirmiş bir insan örneğin. Hatta ismini de zorlasam bulurum bir yerlerden. Belden aşağısını kullanamıyor artık. Tekerlekli sandalyede. Ve röportaj yapıyorlar. Şunu söylüyor adam. Diyor ki benim başıma gelen en güzel şey bu kazaydı. Çünkü ben bu kazadan önce çok mutsuz, çok neşesiz bir insandım. Ama şimdi hayatın gerçek anlamına vardım. Şimdi ben benim gibi insanlara yardım ederek çok mutlu bir hayat yaşıyorum diyor. Şimdi bu polyanlacılık gibi evet ama bu yaşanan bir şey. Bu gerçek bir örnek. Demiyorum ki başımıza böyle kazalar gelsin. Zaten bu kazalar da biz tırnak içinde aklımız yerine gelsin diye falan gelmiyor. Bunlar deterministik bakış açısıyla yaklaşırsak eğer bazı olaylar bazı olayları doğuruyor ve bunlar gerçekleşiyor bir şekilde. Elbette bizim biraz payımız var. Hiç evden çıkmazsanız mesela başınıza bir şey gelmeyebilir gibi. Ama bunlar gerçekçi değil tabii. Burada demek istediğimiz aslında şu. Her ne olursa olsun hatta Epiktetos bundan bahseder. Epiktetos topaldır biliyorsunuz. Topallık benim bacağımdadır, zihnimde değildir diyor. Yani sahip olduğumuz şeyler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim önemli olarak gördüğümüz şeyler değil de en önemli şey bizim zihnimiz, stoacılığa göre. Nasıl göründüğümüz değil, ne kadar kuvvetli olduğumuz değil fiziksel olarak ondan bahsediyorum. Sokrates mesela bir insanın fiziksel olarak çaba göstermesini söyler. Hani der ki sen bu bedene sahipsin buna tabii ki de iyi bakacaksın ve sınırlarını görmen gerekir der. Hani. Ama esas önemli olan şey, diğer önemsiz demiyorum. Esas önemli olan şey zihin ve onu nasıl kullandığımız. Yani Epiktetos'un örneği güzel gerçekten. Topallık benim bacağımdadır, zihnimde değildir diyor. Zihinde olduğu zaman problem çünkü. Diğeri problem değil. Peki yine de o şey gelebilir. Neden bunlar benim başıma geliyor? Ben ne yapacağım diye. Orada da şunu düşünelim. Bir sınav mantığı vardır ya hani dinde de vardır. Bunlar hep sınav. Stoacılık da buna inanıyor. Ama yine başka bir bakış açısıyla bakıyoruz. Sınav dediğimiz şey aslında bir testtir biliyorsunuz. Biz test dediğimizde çoktan seçmeli şeyler düşünüyoruz ama test yani bunların hepsi. Örneğin okuldan gidelim öğretim hayatımızda. Biz bu arada hani öğretim hayatımızda sınavı sevmediğimiz için sınav dediğimizde bir otomatik olarak zihnimizde güzel bir şey oluşmuyor. Yani keyif almıyoruz. Biraz böyle rüyalarımıza bile girer bazen eminim çoğunuz olmuştur. Okul biter ama hala rüyanızda böyle sınava girersiniz falan. Bunun nedeni bizim yine çevresel şeylerimiz ve kendi kendimize sınavı nasıl kodladığımızla alakalı. Halbuki çok iyi bildiğiniz bir şeyde sınava girmek isteyebilirsiniz. Dersiniz ki ben acaba bunu ne kadar biliyorum? Hani ben buna çalıştım. Tabii yani adam akıllı bir sınav olduğunu düşünerek söylüyorum. Gerçekten bilgimizi test eden bir sınav olduğunu düşünerek söylüyorum bu örneği. Öyle veriyorum yani. Ben buna çalıştım. Her derse girdim. Gerçekten oturduğum kitabını okudum, öğrendim ama acaba şu an yani mesela nedir 2 Eylül? Ben 2 Eylül tarihinde buna ne kadar hakimim? Bunu nasıl anlayabiliriz? Test ederek. İşte sınav dediğimiz şey aslında bizim o an nerede olduğumuzu bize gösteriyor. O yüzden örneğin sınavlarda hani yüz üstünden puanlama önemlidir. Yüz üstünden 90 alan insan evet iyi biliyordur ama mükemmel bilmiyordur diyebiliriz örneğin. Şimdi başımıza gelen tüm bu şeylerde stoacılığa göre aslında bir sınav. Çünkü bize şunu söylüyor hatırlarsın yani stoacılık yoldan geçene bağırdığımız bir şey değil. Bile isteye siz bu okula gidiyorsunuz o dönem ya da bu mesela Epiktetos'un derslerini alıyorsunuz ya da kitaplarını alıp okuyorsunuz. Bir amacınız var. O da diyor ki sen bunu okudun evet ama okumakla olmaz. Felsefe okunarak olan bir şey değil. Hatta Epiktetos şöyle söyler. Krizipos'un kitabını okuyup bana gelme. Krizipos'un kitabını okuyup anla ve yaşa. Ben bunu göreyim diyor. Dolayısıyla bizim bunu yaşayabiliyor olmamız lazım ve bunu test etmemizi sağlıyor bu zorluklar. Ki yine söylüyorum zaten zorlukların olmadığı bir versiyon. Olmadığı gibi bu iyi de değil. Çünkü kendimizi hiç test etmediğimiz zaman neyi geliştirmemiz gerektiğini de görmeyeceğiz. Bakın sınavların en önemli noktalarından biri odur. Eksiğimizi gösterir bize. Ben biraz önce biraz eksik söyledim mesela. Ne kadar iyi olduğumuzu gösterdim. Hayır, tam tersi yani tam tersine değil. Onunla birlikte nerede eksik olduğumuzu da gösterir. 10 konudan sınava girdiniz. Bu arada hani bu eğitmenlerin eğitimi diye bir şey var. Burada bize aslında üniversitede örneğin sınav yaparken her sorunun yanına neyi ölçtüğümüzü de yazmamızı söylüyorlar puanın yanında. Örneğin ben bu soruyla işte dördüncü chapter'ı ne bileyim şu konusunu ölçüyorum. Onu yapamadığında öğrenci şunu biliyor, diyor ki bir dakika ben bu konudan eksiğim var. Bize sınavlar bunu da gösteriyor. Ve yaşadığımız zorlukları, yani sınavdan devam edeyim. Sınava bu gözle baktığımız zaman sınav bizi geliştiren bir araç haline geliyor. Çünkü ben artık neyi geliştirebileceğimi biliyorum. Neye önem vereceğimi biliyorum. İşte gerçek hayatta da böyle. Başınıza bir şey geldi. Öfkelendiniz mi? Hatırlıyor musunuz? Meditasyon konuşmuştuk. Meditasyon iki aşamalıydı. İkinci aşaması neden bir şeyleri yaşadığımızı anlamaya yönelikti. İşte öfkelendim. Tamam, bitti artık öfkelendim. Orada bir 10 puan kaybettim mesela. Şimdi ben oturacağım sakinleştikten sonra bu meditasyon dediğim şeyi yapacağım. Diyeceğim ki benim burada bir eksiğim varmış. Benim buna çalışmam demek ki ya da çalışmaya devam etmem gerekiyor. Bize sınavların ya da yaşadığımız zorlukların öğrettiği şey bu. Şimdi o zaman buna kötü diyebilir miyiz? Ben nerede eksik olduğumu öğrendim. Ve bunun sayesinde mesela ben öfkemle değilim insanları üzüyorum, etrafımdakileri. Şimdi ben bu öfkemin aslında bir eksiklik olduğunu yakalayabilirsem insanları da üzmekten, yani onları da nasıl diyeyim cümleyi kuramadım. Onları da üzmeyeceğim artık. E bu kötü bir şey mi şimdi? Bu yaşanan tecrübe kötü mü oldu? Hayır, olmadı. Bu aslında beni geliştiren ve dolayısıyla da iyi bir tecrübe oldu. Yani beni daha erdemli bir hale getiriyorsa ben bir şey kötü diyebilir miyim? Diyemem. Kötü olan neydi? Açgözlülük, kibir, böyle şeylerdi. Şimdi bununla birlikte bir bakış açısı daha vermek istiyorum aslında. Daha doğrusu Seneca vermişti, ben de onu aktarıyorum diyeyim kendi şeyimle. Bu direnme hep söylenir. Mesela bir arkadaşın eleştirisi vardı. Acıya nasıl direneceğiz anlatılmıyor diye. Ya acıya direnmek filmlerdeki gibi böyle romantik bir şey değil. İşte bizi iki ellerimizden bağlıyorlar. Biz çok kuvvetliyiz, bağırıyoruz ve hayır, böyle bir şey değil. Direnme dediğimiz şey güler yüz göstermek. Esas direnme o. Esas güç dediğimiz şey bize o dayatılan tırnak içinde maskülen güç değil. Esas güç tüm bu zorluklara karşı gülümseyerek bize öfkeli bile olsa bir insan ona sevgi gösterebilmek. Güç bu. Güç insanları dövmek değil. Güç yeterince kocaman olup insanları korkutmak falan değil. Yani böyle veriliyor bize. Ya da insanın belki de hani o hayvani tarafı diyeyim. Bu arada hayvan demişken hemen şunu toparlayalım. Yani insanı hayvandan ayıran şey zaten iradesiydi ya. Hayvanda irade olmadığı için bunlara şey yapmak zorunda zaten. Hani böyle yaşamak zorunda hayvan. Isıracak. Çünkü o konuşup anlaşamıyor zaten. Ama biz konuşup anlaşabilme yetisine sahibiz. Bizim irademiz var artık. Biz karar verebiliyoruz. Onu yapamıyor yani hayvana bizim kadar. O güler yüz konusuna şimdi yine geleceğim. Dolayısıyla şunu da düşünmemiz lazım. Biz ne diyoruz hep stoacılıkta? Genel konuşacağım. Biz bir şeyleri beğenmiyoruz. Önce kendimizi beğenmiyoruz. Sonra da diyoruz ki ben kendimi geliştirmek istiyorum. Eksiklerimi gördüm. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Burada bunu yaparken ne yazık ki hepimiz yapıyoruz bunu muhtemelen. Yani böyle düşünüyorsanız kötü hissetmeyin. Etrafımızda da gelişmeye çalışmayanları eleştirmeye başlıyoruz. Diyoruz ki ben bu kadar uğraşıyorum, bu adam uğraşmıyor ve bu adam beni de etkiliyor. Aslında o adam bizi etkilemiyor. O adam bu bizim sınavımız işte biraz önceki gibi. Çünkü kendini geliştirmek tamam biraz kolay. Mesela kaçıp gitmek kolay, ben eleştiriyorum bazen. Kaçıp gidiyorsunuz. E buradakiler diğer insanlar. İnsan insan içindir diyor stoacılık. Stoacılıkta bencillik yok. Ben kendimi kurtardım yok yani. O zaman ne demiştik biz? Bu insanları eğitmemiz lazım. Tamam. Nasıl eğitiyorduk biz bu insanları? Bakın bir şeyden bahsettim mesela biraz önce. Epiktetos, Krizipos'un kitaplarını okuyup gelme bana diyor. Ben 86 kitap okudum. Bunu yapabiliyor musun? Yani hayatında görebiliyor muyuz biz bunu? İşte o yüzden ne diyordu bize stoacılık? En iyi eğitim zaten o insan haline gelmektir. Hani koyun örneği veriyor bir de. Koyun çimen yiyor ama sana çok güzel bir yün veriyor diye. Sen de o yünü ver. O yünü vermen gerekiyor diyor. Bu açıdan baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Diyoruz ki bir dakika, stoacılıkta bir örnek insan mantığı var. Stoacılıkta erdemli insan örnek insan olmalı. Peki. Bir insanı geliştirmek istiyoruz. Herkesin başına zorluklar geldiğinde hemfikiriz zaten. Hayat böyle bir şey. Bir çocuk düşünelim. Çocuğun başına zorluk geldiğinde bunun üstesinden gelmeyi nasıl öğrenebilir? Birinin öğretmesi gerekiyor. Kendi başına zor. Peki öğretmeyi biraz önce söyledik. Konuşarak olmuyor. Kitap vererek tam tabii ki katkısı var bunların. Ama en iyi şey bir örnek görmek değil mi? Birinin yapabildiğini görürseniz siz de yapabileceğinizi anlıyorsunuz o zaman. Hatta Marcus bunu söylüyor. Eğer bir şey bir insanın yapabilitesi dahilindeyse o zaman ben de yapabilirim. E peki şimdi Seneca'nın yaptığı gibi yapmak istiyorum şu an. Seneca diyor ki bir tanrı, biliyorsunuz hatta Stoacık'taki tanrı kavramı biraz hayali bir tanrı. Oraya bir tanrı yazıyorlar ve onu kullanıyorlar aslında konuşurken. Anlamı kolaylaştırmak için hani o relatif ve mutlak gerçeklik kavramından bahsetmiştik daha önce. Bu biraz daha relatif bir şey. Yani onu rahatlatmak için, anlatımı kolaylaştırmak için bir tanrı oluşturuyorlar. Tanrı diyor işte bunu kaldırabilecek insanlara veriyor ki o insanlar bunu kaldırarak örnek insan haline gelsinler. Çünkü biz eğer öğretmek istiyorsak bu insanlara zorluklarla nasıl mücadele edeceğini, zorluklarla mücadele ederek göstermemiz lazım. Ve zorluklar eğer mücadele edemeyecek insanların üstüne gelirse, Seneca'nın tabiriyle, o zaman zaten bu sistem yürümüyor. O yüzden tam tersine bunlara gerçek manada direnç gösterip bunların üstesinden de gelebilecek insanların üstüne verir Tanrı bu zorlukları diyor. Dediğim gibi burada bakış açısı olarak Tanrı bizim üstümüze sıkıntı atıyor gibi düşünmeyelim. Bu anlamı kolaylaştırmak için söylediği bir şey. Ben böyle düşünüyorum. Yani daha iyi algılayabilelim diye. Dolayısıyla biz bu zorluk... Ama şuna dikkat edin bakın sadece direnmek değil. Direnmek ve üstesinden gelmek. Hatta Seneca'ya göre bu tanrıların da üstüne çıkmak anlamına geliyor. Çünkü tanrılar kötülükten muaf zaten. Yani o sıkıntılardan muaflar. Ama biz değiliz. Biz bunların üstesinden de gelebiliyoruz. Çünkü bunu şu yüzden söyledim. Stoacık'ta hatırlarsanız İnsanın amaçlarından bir tanesi Tanrı'yı taklit etmek, onun gibi olmak. İnsan hedefi o. Bu son söylediğim bölüm aslında onu bir tekrar etmek istiyorum. Orası önemli çünkü. Seneca'ya göre zorlukların verildiği insan seçilmiş insandır. Çünkü o insan bunların üstesinden gelebilir ve etrafına nasıl gelinebildiğini gösterebilir. Örnek insan olur diyor. Bunu mesela ben yani okuduğumda en azından bu bölümden çok etkilenmiştim. Çünkü evet, biz buna inanıyoruz gerçekten. Mesela ben rol model olunması gerektiğini inanıyorum. Her insanın etrafına bir rol model olması gerekiyor. Ve bu kişisel hayatımda beni yani yanlıştan çeviren bir şey değil. Hani bazı insanlarda vardır ya ben kötülüğü cehenneme gitmemek için yapmıyorum der. Onun gibi değil aslında. Ama etrafımızdaki insanlar daha iyi olsun istiyorsak onlara daha iyi bir insan göstermemiz gerekiyor. O da biz olmalıyız zaten. Hani sadece bizim için değil bakın toplum için de çalışmak lazım. Stoacılığın söylediği bu. Elbette inanmıyor olabilirsiniz. Stoacılık bakış açısıyla söylüyorum. İnsan insan içindir dediği de o. Marcus'un. O yüzden bizim amacımız örnek insan olmaksa aynı zamanda her şeyi insanlara bu şekilde öğretmek istiyorsak insanlara derken çok yukarıdan söyler gibi oldu. Etrafımıza o zaman nasıl ki yani şunu da yapmamız lazım. Biri bize ters baktığında öfkelenmeyerek aslında bunun yapılabildiğini göstermemiz lazım. Böyle zorluklar karşısında güler yüz göstererek bunun nasıl yapıldığını gösterebiliyor olmamız lazım. Bu bakış açısıyla bakıldığı zaman bu zorluk dediğimiz şeyler hem bizi hem de insanları geliştirebilen bir araç haline dönüşebiliyor. Ve stoacılığın aslında tüm gücü bu. Herhangi bir şeyi alıp, çünkü mesela sokakta olan bir şey bu, öyle düşünelim. Hep diyorum ya, kirli bir pencere var, temiz pencere var. Kirli pencereden de bakabiliriz. Temizden de bakabiliriz. Stoacık diyor ki sen her zaman her olaya git o temiz pencereden bak. Çünkü sen orada bir şey yakalarsın ve o yakaladığın şey hem bize hem de topluma daha yarar sağlayabilir. Hepimizi daha erdemli bir insan haline getirebilir diyor. Bugünlük bu kadar. İyi talih ve adalet bizimledir. Görüşmek üzere.